43. ayrım. Kendisinin Rumpelstiltskin kadar tehlikeli olduğunu hayal etmek durumundaydı. Massachusetts'e hoş geldiniz. Tabelasının yanından geçerken aklına bir fikir geldi. Yukarı doğru bir yol çıktığını ve ileride de bir alışveriş merkezi olduğunu gördü. Kiralık arabasıyla otobandan çıkıp doğruca alışveriş merkezinin otoparkına devam etti. Birkaç dakika içinde aşağı yukarı aynı ürünleri aynı fiyata satan ama ambalajlarını farklılaştırarak müşterilerine eşsiz ve seçkin bir şey diye sattıklarına inandıran mağazalar zincirine hücum eden insanların arasına karışmıştı. Ricky bunda kara mizah olduğunu düşünüyordu. Çünkü yapmak üzere olduğu şeye çok uygun bir yerdi. Yemek alanlarının yakınındaki telefon kulübelerini bulması fazla zamanını almadı. İlk numarayı kolaylıkla hatırladı, masalarda oturup yemek yiyen insanların sesleri geliyordu. Bu nedenle numarayı tuşlarken eliyle ahizeyi kapattı. New York Times gazetesi ilan servisi. Evet dedi Ricky hoşnut bir sesle. Ön sayfadaki ilanlar bölümüne bir ilan vermek istiyorum. Kredi kartı numarasını hızla okudu. Telefondaki görevli bilgileri aldı ve ardından sordu. Peki Bay Lazarus, mesaj nedir? Ricky önce duraksadı sonra devam etti. Bay R, oyun başlıyor. Yeni bir ses. Görevli Ricky'ye mesajı tekrar okudu. Bu kadar mı diye sordu. Bu kadar dedi Ricky. Ses kelimesini büyük harflerle yazdığınızdan emin olun. Tamam mı? Görevli ilanı onayladı ve Ricky telefonu kapattı. Ardından fast food restoranlarından birine girip bir fincan kahve ve bir avuç dolusu peçete aldı. Kalabalığın biraz dışında olan bir kenar masaya geçip oturdu. Eline kalem alıp sıcak içeceğini yudumlamaya başladı. Kendini etrafındaki hareket ve seslere kapadı. Kalemi dişlerine çarparak ve içeceğini yudumlayarak yazacağı şeye konsantre oluyordu. Ve kendini sakinleştirerek plan yapıyordu. Peçeteleri üzerlerine yazmak için aldı. Birkaç karalamanın ardından aşağıdakileri yazdı. Senin tanıdığın eski ben. Tıkanman bu yüzden. Ricky gitti. O öldü. Onun yerine buradayım ben. Lazarus ölülerden dirildi. Tıpkı benim gibi. Ve şimdi ölüm sırası başka birinde. Yeni bir oyun, eski bir mekan. Muhtemelen getirecek bizi yüz yüze. İşte o zaman son nefesi kimin aldığını göreceğiz. Çünkü Bay R, en iyi şairler bile ölümü sever. Ricky bir süreliğine yazdıklarına hayran hayran baktı, ardından tekrar telefon kulübelerine gitti. Birkaç saniye sonra Village Voice gazetesine bağlanmıştı. Bir ilan vermek istiyorum dedi. Sorun değil, bilgiyi alabilir miyim dedi hattaki yeni görevli. Ricky Village Voice gazetesinin ilan bölümünde çalışan görevlilerin, Times gazetesinde çalışan meslektaşlarından daha sıcak olmalarına şaşırdı. Mesajınızda nasıl bir başlık istersiniz? Başlık mı diye sordu Ricky. Aa dedi görevli. İlk kez ilan veren biri. Beyaz erkek için BE, sadınması şizm için SM kısaltmalarını kullanıyoruz. Biliyor musunuz? Demek istediğinizi anladım diye cevap verdi Ricky. Kısa bir düşündü ve ardından konuşmaya devam etti. Başlığında şöyle yazsın. B.E. 50'lerinde eğlence ve oyunlar için Bay R'yi arıyor. Görevli başlığı Ricky için tekrar etti. Tamam dedi. Başka bir şey. Aa evet tabii ki dedi Ricky. Ardından peçeteye yazdıklarını görevliye okuyup görevlinin mesajı hatasız not ettiğinden emin olmak için dikte ettirdiklerini görevliye iki kez sesli okutturdu. Okuttuktan sonra görevli durdu. Pekala dedi görevli, bu biraz farklı, çok farklı, bu bir sürü kişinin dikkatini çekecek. En azından meraklıların ve belki de bazı delilerin. Peki cevaplar için ödeme yapmak ister misiniz? Size bir numara veriyoruz ve cevaplara telefonla ulaşabiliyorsunuz. Böylelikle cevapları sadece siz öğrenirsiniz. Lütfen dedi Ricky. Görevlinin klavye tuşlarına bastığını duydu. Pekala dedi, numaranız 1313, umarım batıl inancınız yoktur. Hiç yoktur dedi Ricky, cevaplara ulaşacağı numarayı peçeteye not etti ve telefonu kapattı. Bir an Virgil'in numarasını aramayı düşündü. Ama bu düşünce onu çeldirmeyecekti, daha önce halletmesi gereken bazı işleri vardı. Savaş Sanatı adlı kitapta Sun Tzu, savaş alanını seçen generalin önlemini anlatıyor. bilinmeyen bir yerde konuşlanıp üstünlük sağlamak, avantaj sağlamak, gücünü gizlemek, coğrafyayı bilecek bir avantaj oluşturmak. Ricky bu derslerin kendisine de uyduğunu düşünüyordu. Village Voice gazetesine yazdırdığı ilan düşmanına açılmış bir top ateşi niteliğindeydi. Ricky, Durham'a birinin gelip onu aramaya başlamasının uzun sürmeyeceğini biliyordu. Köpek çiftliğindeki adamın plakasına dikkat etmiş olması bunu kesinleştiriyordu. Plakanın hurda kiralama adlı yere ait olduğunu öğrenmek zor olmayacaktı. Birisi gelip o arabayı kiralayan adamın kim olduğunu soracaktı. Yüz yüze kaldığı durum karışıktı ama bir soruyu ortaya atıyordu. Bir sonraki savaşın nerede verilmesi gerekiyordu? Arenasını seçmek zorundaydı. Kiraladığı arabayı teslim etti, odasına uğradı ve intihar önleme hattındaki işine koyuldu. Times ve Voice gazetelerine vermiş olduğu ilanlarla ne kadar zaman kazanmış olabileceği sorusu aklından hiç çıkmıyordu. Times gazetesi ilanı ertesi gün, Voice gazetesi ilanı ise hafta sonunda yayınlanacaktı. Rumpelstiltskin iki ilanı görmeden hareket etmeyeceği olasılığı vardı. Adamın bildiği tek şey şişman ve yüzünde yara olan özel bir dedektifin köpek çiftliğindeki adama onu ve kardeşini yıllar önce evlatlık edinmiş gibi görünen bir çiftle ilgili alakasız soru sormuş olmasıydı. Yalanın peşinde koşan bir adam, Ricky. Rumpelstiltskin'in bağlantıları ve onun hayatta olduğuna dair işaretleri görmeyeceğini düşünüp kendini kandırmıyordu. Florida'da araştırmalar yapan peder Frederick Lazarus ortaya çıkacaktı. New Jersey'ye giden Frederick Lazarus adında bir özel dedektif. Ricky, Frederick Lazarus, Dr. Frederick Starks ve Richard Lively arasında bariz bir bağlantının olmamasını bir avantaj olarak görüyordu. Bir tanesi ölü kabul ediliyordu. Bir diğer ise hala anonimdi. Karanlık ofiste telefonların olduğu masanın arkasında otururken, üniversitedeki dönemin bitmek üzere olduğunu düşünüp mutlu olmuştu. Final sınavı nedeniyle endişelenen öğrencilerin aramalarını bekliyordu ve onlarla gayet iyi başa çıkabiliyordu. Daha aptalca şeyler duymuş olsa da kimsenin bir kimya final sınavı yüzünden intihar edeceğini düşünmüyordu. Ve gecenin sonunda tamamıyla işine odaklanmayı başardı. Kendine sordu, başarmak istediğim nedir? Onu intihar yalanına sürükleyen adamı öldürmek istiyor muydu? Akrabalarını tehdit edip Ricky'yi Ricky yapan her şeyi yok eden adamı öldürmek istiyor muydu? Ricky son aylarda okumuş olduğu roman ve polisiyelere göre cevabın sadece evet olacağını düşünüyordu. Birisi ona çok büyük bir zarar vermişti ve Ricky o kişiden intikam almalıydı. Onu öldürmeliydi, dişe diş, tüm intikamlarda olduğu gibi. Ricky dudaklarını büzdü ve kendine dedi ki, birini öldürmenin birçok yolu var. Gerçekten de öyleydi. Bunlardan birini bizzat yaşamıştı. Başka yollar da vardı. Kurşundan hastalığa kadar bir sürü yol vardı. Doğru cinayet yöntemini bulmak önemliydi. Bunu yapabilmesi için düşmanını tanımalıydı. Kim olduğunu değil, ne olduğunu öğrenmeliydi. Ölüm uykusundan el değmemiş hayatıyla uyanmalıydı. Dünyayı umursamadan kendi ölümüne giden bir intihar pilotu değildi. Ricky hayatta kalmak istiyordu. Ricky tekrar Frederick Starks'a dönebileceği hayaline aldanmıyordu. Zengin ve yenik düşmüş hastalarını her gün haftada toplam 48 saat dinleyeceği rahat bir mesleği yoktu. Bu artık yoktu ve bunu biliyordu. İntihar önleme hattında hizmet verdiği ofiste etrafına bir bakındı. Öğrenci sağlık hizmetlerinin bulunduğu binanın ana koridorunun sonunda bir odadaydı. Daracıktı ve pek rahat olduğu söylenemezdi. Bir masası ve üç telefonu vardı. Duvarlarda ise futbol, hokey ve Amerikan futbol oyuncularının olduğu posterler asılıydı. Ayrıca üniversite kampüsünün haritası ve acil servis ile güvenlik numaralarının yazılı olduğu bir liste asılıydı. Duvarda intihar önleme hattında görevli kişinin hattaki bir insanın intihara teşebbüs ettiğinden emin olduğunda yapması gerekenlerin büyük harflerle yazılmış olduğu bir protokol asılıydı. Polisi aramak ve intihara teşebbüs eden kişinin adresini tespit etmeleri için 911 operatörünü tuşlamak gibi. Bu sadece en acil durumlarda bir hayat söz konusu olduğunda ve kurtarma ekiplerinin gönderilmesini gerektiren durumlar için geçerliydi. Gece vardiyasında çalıştığı haftalarda telefon açan en çıldırmış kişileri bile bu fikirden tamamıyla vazgeçiremese de en azından ertelemelerini ikna edebilmişti. Yardım etmiş olduğu gençlerden herhangi birinin onun üniversitedeki kimya bölümündeki temizlik ekibinden biri olduğunu öğrendiğinde şaşırıp şaşırmayacağını merak ediyordu. Ricky kendi kendine konuşuyordu. Bu gizli tutulmaya değer. Bu çıkarım onun bir karar vermesini sağladı. Rumpelstiltskin'i Durham'dan uzaklaştırması gerekiyordu. Bu karşılaşmadan sağ çıkmak istiyorsa Richard Lively güvende ve anonim kalmalıydı. Kendi kendine fısıldadı. New York'a dönmeli. Bunu idrak ederken masadaki telefon çaldı. Doğru hattı seçip telefonu açtı. Kriz yönetimi dedi. Size nasıl yardımcı olabilirim? Anlık bir sessizlik oldu ve ardından hıçkırarak ağlayan bir ses duydu. Hıçkırma seslerinin peşinden ayrı olarak bir anlam ifade etmeyen ama bir araya toplandığında ise çok şey ifade eden bağlantısız kelimeler geldi. Yapamıyorum. Artık kaldıramıyorum. Bu çok fazla, istemiyorum. Sadece bilmek zorundayım. Genç bir kadın diye düşündü Ricky. Hıçkırarak söylenen kelimelerin telaffuzunda bir bozukluk olmadığından, arama yapan kişide uyuşturucu veya içki kullanımı olmadığını düşünüyordu. Sadece gece yarısı yalnızlığı ve umutsuzluk. Biraz sakinleşebilir misiniz dedi Ricky yumuşak bir ses tonuyla. Ve bana ne olduğunu anlatın. Her şeyi anlatmak zorunda değilsiniz. Sadece şu an için olup bitenlerden bahsedin. Neredesiniz? Bir sessizlik oldu ve ardından cevap geldi. Yurt odasındayım. Pekala dedi Ricky ve yavaşça derine inmeye başladı. Yalnız mısınız? Evet. O da arkadaşlarınız, dostlarınız? Hayır, yapayalnızım. Sürekli yalnız mısınız yoksa öyle olduğunuzu mu hissediyorsunuz? Bu soru genç kadını biraz düşündürdü. Yani erkek arkadaşımla ayrıldık ve derslerim berbat. Evdekiler beni öldürecek çünkü onur listesinden çıkarıldım ve edebiyattan da kalabilirim. Her şey üst üste bindi. Ve bu nedenle bu hattı aradınız, doğru mu? Konuşmak istedim, kendime bir şey yapmak istemedim. Bu gayet mantıklı. Görünüşe bakılırsa hayatınızın en iyi sömestri olmamış. Genç kadın acı bir şekilde güldü. Öyle de diyebiliriz. Ama başka sömestriler de olacak, değil mi? Evet. Ve arkadaşınız sizden ayrılma sebebi olarak ne sundu? Şu anda birine bağlanmak istemediğini söyledi. Sizde ne tür bir etki yaptı? Depresyon mu? Evet, yüzüme tokat gibi indi. Yani beni kullandığını düşündüm. Hani anlarsınız ya, seks için falan ve yaz geldiği için artık ihtiyacının olmadığını düşündü. Şeker gibi tadıma baktı ve çöpe attı. Güzel ifade ettiniz dedi Ricky. Bir hakaret o halde, kişiliğinizi incitti. Genç kadın yine duraksadı. Sanırım ama o açıdan bakmamıştım. Öyleyse diye devam etti Ricky yumuşak ses tonuyla, kendinde bir hata olduğunu düşünerek üzüleceğinize, o orospu çocuğuna kızmalısınız çünkü asıl sorun onda ve sorunu da bencillik, değil mi? Genç kadının onaylamak için başını salladığını duyabiliyordu. Bunun en sıradan telefon görüşmelerinden biri olduğunu düşünüyordu. Erkek arkadaş ve okulla ilgili hissettiği umutsuzluk durumundan ötürü arıyordu. Ama daha da incelediğinde aslında o duruma hiç yakın olmadığı anlaşılıyordu. Bence bu doğru dedi genç kadın. Piç herif. Belki de hayatınızda olmadığı için daha şanslısınızdır. Yani denizde başka balıklar da vardır dedi Ricky. Onu sevdiğimi sanmıştım dedi genç kadın. Ve bundan dolayı canınız biraz yanıyor, öyle değil mi? Kalbiniz kırıldığı için canınız yanmıyor. Size yalan söylemiş olduğu için canınız yanıyor. Güveniniz sarsıldı. Doğru söylüyorsunuz dedi Ricky. Hattın diğer ucunda gözyaşlarının kuruduğunu hissedebiliyordu. Kadın bir süre sonra ekledi. Size bunun gibi bir sürü arama geliyordur. Bir dakika önce her şey o kadar önemli ve berbattı ki ağlıyordum ama şimdi... Notlarınız hala duruyor, eve gittiğinizde ne olacak? Çok bozulacaklar. Ve babam diyecek ki sen kötü notlar al diye gece gündüz çalışmıyorum ben. Genç kadın burnundan soluyup sesini kalınlaştırmış babasının taklidini yapıyordu. Ricky güldü ve genç kadın da ona katıldı. Atlatır dedi Ricky, sadece dürüst olun. Streslerinizi erkek arkadaşınıza anlatın ve onlara daha çok çabalayacağınızı söyleyin. Atlatır. Haklısınız. Pekala dedi Riki. Almanız gereken ilaçları söylüyorum. Bu gece güzelce bir uyku çekin. Kitapları bir kenara kaldırın. Sabah kalkın ve kendinize bol kalorili, tatlı ve köpüklü bir kahve yapın. Üniversite bahçesinde bir banka oturun, kahvenizi yudumlayın ve havaya bakın. Ve eğer şu çocuğu görecek olursanız onu görmezden gelin. Eğer sizinle konuşmak isterse kalkın gidin oradan. Yeni bir bank bulun kendinize. Yazın ne yapacağınızı düşünün. Her şeyin düzeleceğine dair daima bir umut vardır. Umudu bulmanız gerek. Tamam dedi genç kadın. Benimle konuştuğunuz için teşekkür ederim. Eğer hala gergin hissediyorsanız, yani durumlarla başa çıkamayacak bir noktadaysanız, sağlık hizmetlerindeki danışmandan randevu almalısınız. Onlar problemlerinizde yardımcı olurlar. Depresyon hakkında çok şey biliyorsunuz dedi genç kadın. Aa evet dedi Riki. Genelde geçicidir, bazen de değildir. Geçici olması hayatın içinde olan sıradan bir durumdur. İkincisi ise gerçek ve kötü bir hastalıktır. Sizde ilki var. Kendimi daha iyi hissediyorum dedi genç kadın. Belki de kahvenin yanına bir de tatlı alırım. Kalorilerin canı cehenneme. İşte doğru bakış açısı bu dedi Riki. Tam telefonu kapatacaktaki durdu. Hey dedi Riki, siz de bana bir konuda yardımcı olur musunuz? Genç kadın biraz şaşırmış gibiydi ama cevapladı. Ha ne? Yardıma mı ihtiyacınız var? Bu acil destek hattı dedi Riki ve güldü. Hattın bu ucunda duran insanların bunalımlarının olmadığını düşündüren nedir? Genç kadın duraksadı, sanki cevabı hazmediyordu. Tamam dedi genç kadın. Size nasıl yardımcı olabilirim? Küçükken ne tür oyunlar oynardınız? Oyunlar mı? Yani masa oyunları gibi mi? Yılan ve merdiven, şeker dünyası falan gibi mi? Hayır, sokakta, parkta oynadığınız oyunlar tarzında. Yağ satarım, bal satarım gibi mi? Evet, ama eğer peşinizde biri varken birini yakalamanız gereken bir oyun olsaydı, bu ne olurdu? Tam olarak saklambaç değil, değil mi? Bu biraz daha kötü gibi, daha gizemli gibi. Evet, kesinlikle. Genç kadın durdu ve ardından kısmen sesli düşünmeye başladı. Yani kırmızı korsan oyunu vardı ama bunun çok daha fiziksel zorluğu vardı. İpuçlarını takip ederek bulma oyunu vardı. Ama burada nesneler işin içine giriyordu. Hayır, ben daha zor bir şey arıyorum. Aklıma gelen en uygun oyun tilkiler ve av köpekleri dedi genç kız aniden. En zoru bu. Nasıl oynardınız diye sordu Riki. Yazın kırlıklarda oynardık. İki takım olurdu. Bir grup tilkilerden, diğerleri de av köpeklerinden oluşurdu. Tilkiler 15 dakika önceden kaçmaya başlarlardı. Yanlarında koparılmış gazete sayfalarıyla dolu bir kova taşırlardı. Her 15 adımda bir gazete parçasını yere atarlardı. Av köpekleri ise onların izlerini takip ederlerdi. Asıl olay yanlış izler bırakarak av köpeklerini bataklığa götürmekti. Eğer belirlenen zamana kadar tilkiler başladıkları yere gelirlerse oyunu kazanmış olurlardı. Eğer av köpekleri tilkileri görürlerse tilkilerin peşine düşebilirlerdi ve tilkiler saklanmak zorunda kalırlardı. Bu nedenle tilkiler çoğunlukla av köpeklerinin yerini öğrenirlerdi. Benim aradığım oyunda bu işte dedi Riki sessizce. Genelde hangi taraf kazanırdı? Yani güzel yanı da buydu işte. Kazanan taraf tilkilerin zekasına ve av köpeklerinin kararlılığına göre değişiyordu. Yani herhangi bir taraf kazanabiliyordu. Teşekkürler dedi Riki. Aklından bir sürü fikir geçiyordu. Bol şans dedi genç kadın telefonu kapatırken. Riki ihtiyacı olan şeyin tam da bu olduğunu düşündü. Bol şans. Ertesi sabah düzenlemeler yapmaya başladı. Ev sahibesine ileriki ayın kirasını peşin verdi. Ailevi nedenlerden ötürü şehir dışında olacağını söyledi. Odasına bir çiçek koydu ve ev sahibesinden çiçeğini düzenli olarak sulamasını istedi. Böylece istediği psikolojik etkiyi yaratıyordu. Çiçeğinin düzenli olarak sulanmasını isteyen biri kaçıp gitmez diye düşüneceklerdi. Üniversitedeki temizlik bölümünün şefiyle fazladan çalıştığı günleri, mazeret izinlerini hesaplatıp bunları kullanmak için izin aldı. Şefi son derece anlayışlı davrandı ve sömestrin sonuna gelindiğinde işini riske atmadan Riki'ye izin verdi.